Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. 96.8 Gönül Frekansınız Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan, haftanın sıcak gelişmelerinin perde arkasını aralayan Dünya Gündemi programımıza hoş geldiniz. Bir haftanın ardından yeniden sizlerle beraberiz. Bendeniz Beytullah Demircioğlu. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili dinleyenler, bu hafta bir hayli yoğun gündemi olan bir haftanın arifesindeyiz. 22 Ocak'ta Suriye'deki iç savaşı durdurmak amacıyla düzenlenecek 2. Cenevre Konferansı'nın hazırlıklarıyla ilgili diplomatik trafik giderek yoğunlaşmış durumda. Zirveden nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusu. Haftanın bir diğer önemli gündem maddesi İran ile batılı ülkeler arasında imzalanan Tahran'ın nükleer programının azaltılmasına yönelik geçici anlaşmanın 20 Ocak'ta yürürlüğe girecek olması var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık bir aradan sonra 21 Ocak'ta Brüksel'e çok önemli bir ziyarete hazırlanıyor. Gelecek haftaki programımızda tüm bu gelişmelerin detaylarına bakacağız. Peki içinde bulunduğumuz haftanın dış politika gündeminde neler ön plana çıktı? Mısır'da gerçekleşen anayasa referandumu haftanın en çok konuşulan gündemlerinden biriydi. 22 Ocak'ta yapılacak Cenevre 2 konferansı öncesi muhalifler arasında yaşanan çatlak gündemi meşgul eden gelişmelerin bir diğeriydi. Şam'da Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Yarmuk mülteci kampında yaşanan insanlık dramı, hayatta kalabilmek için insanların kedi köpek yemek zorunda kalmalarına ilişkin gelen haberler, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ifade ettiği gibi Suriye'de ortaçağ savaşlarını andıracak şekilde aç bırakarak öldürme taktiği uygulandığının delillerle açık şekilde ortaya konulması haftaya damgasını vuran gelişmelerin başında geldi. Bu hafta programımızda ağırlıklı olarak bu konuya değinmek istiyoruz. Özellikle Yarmuk mülteci kampında neler yaşandığına bakacağız. Konuğumuzla başta Suriye olmak üzere savaş ve kuşatma altındaki yaşanan insanlık dramlarının boyutlarını ve nedenlerini konuşacağız. Ele alacağımız bir diğer konu Mısır'da gerçekleşen anayasa referandumu. Mısır halkı 3 Temmuz 2013'te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan darbenin ardından Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El-Sisi'nin gözetiminde geçici yönetimin hazırlattığı anayasa taslağını onaylamak için bu hafta sandık başına gitti. Mısırlı gazeteci İsam Necah ile referandumu ve bundan sonra Mısır'ı neler beklediğini konuşacağız. Evet, dünya gündemi başlıyor.
Dünya gündemi başlıyor.
Sevgili dinleyenler, yeniden merhaba. Erkam Radyo'da Dünya Gündemi programımıza Mısır'daki gelişmelerle başlamak istiyoruz. 14-15 Ocak tarihlerinde gerçekleşen referandumu değerlendireceğiz. Mısır halkı 3 Temmuz 2013'te Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yapılan darbenin ardından Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdülfettah El-Sisi'nin gözetiminde geçici yönetimin hazırlattığı anayasa taslağını onaylamak için bu hafta sandığa gitti. Aralık ayında junta yönetimi tarafından terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler ve diğer pek çok parti 2 gün süren referandumu boykot etti. Katil Sisi sloganlarının atıldığı gösteriler ve şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşen oylama sonucu darbe anayasası junta yönetiminin iddiası ile büyük oranda kabul edildi. Tıpkı Türkiye'de 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında yapılan referandum gibi hayır demenin yasak olduğu Mısır referandumunda resmi olmayan sonuçlara göre evet oylarının oranı %98.19, katılım oranının ise %31 dolayında kaldığı belirtiliyor. Peki onaylanan anayasa neler ihtiva ediyor? Mısır'da geçici yönetimin seçtiği Müslüman Kardeşlerin yer almadığı 50 üyeli komitenin hazırladığı anayasa 247 maddeden oluşuyor. Yeni anayasaya göre Cumhurbaşkanı 4 yıllığına 2 kez seçilebiliyor ve meclis tarafından görevden alınabiliyor. Meclisin üst kanadı şura kaldırılıyor. Yine onaylanan yeni anayasa ile eski anayasada yer alan Mısır Arap Cumhuriyeti, sistemi demokratik olan, vatandaşlık ilkesine dayanan, devlet dininin İslam, resmi dilin Arapça olduğu bir devlettir ve İslam şeriatının ilkeleri, genel delilleri, temel ve fıkhi kuralları ile ehli sünnet ve cemaat öğretilerinde tanınan kaynakları da dahil yasamanın ana kaynağıdır maddesi kaldırılmış oldu. Yeni anayasada ayrıca El-Eser'in dini meselelerde danışma makamı olarak tayin eden maddeye yer verilmedi. Muhafazakar aile değerlerine atıf yapılan maddeler ya silindi ya da değiştirildi. 18 yaşından küçükler çocuk kabul ediliyor. Dini, ırki, cinsel ve bölgesel temele dayalı partiler yasaklanıyor. Önümüzdeki 8 yılda Savunma Bakanlığı atama yetkisi orduya veriliyor. referandumun ardından şimdi şu sorunun cevabı aranıyor. Ufukta istikrar mı, kaos mu var? Hem Mısır'ı bundan sonraki süreçte nelerin beklediğini, hem bizatihi referandumun hangi şartlar altında gerçekleştiğini Mısırlı gazeteci İsam Necah ile konuştuk. Telefon bağlantısıyla gerçekleştirdiğimiz röportajda İsam Necah'a yönelttiğimiz ilk soru, referanduma katılım oranlarının ve çıkan sonucun ne kadar gerçeği yansıttığını yönündeydi. Çıkan sonucun Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in döneminde çıkan sonuçlarla birebir örtüştüğünü belirterek referandumun hangi şartlar altında gerçekleştirdiğini sorduk. İşte Mısırlı gazeteci İsam Necah'ın cevabı. كيف تفسرون أنتم هذه النتائج؟ وما هي نسبة المشاركة الحقيقية حيث تصير السلطة وإلامها ومؤيدها على أنها كانت كبيرة بشكل يفوق الدستور السابق؟ ماذا تقول؟
نعم.
Tabi olarak mevcut Mısır yönetimi bu referandumla bir meşruluk zemini oluşturmaya çalışıyor. Referandumdan çıkan sonuçla dünyaya aslında Mısır'da 3 Temmuz'dan bu yana olup bitenin askeri bir darbe olmadığını, bir halk devrimi olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda her türlü argümanı kullanmış, her türlü hukuksuzluğa başvurmuş olabilir. Nitekim birçok insan hakları örgütlerinin açıklamalarına yansıdığı gibi, referandum sırasında oy kartları üzerinde bir takım oynamaların yapıldığı, hayır oyu verilebileceği düşüncesiyle birçok kişinin seçim sandıklarından uzaklaştırılarak oy kullanmalarının engellenmesi, birçok siyasi aktivistin tutuklanması gibi antidemokratik uygulamaların yapıldığını duyduk. Oylamanın hemen öncesinde referandum için hayır çağrısı yaparak propaganda yapanların tutuklanması gibi çok ciddi hukuksuzlukların yapıldığını muhtelif kanallardan işittik. Tabii burada şu konunun altının çizilmesi gerekiyor. Mevcut Mısır yönetimi, referandum oylamasına katılımın %55'lere kadar vardığını iddia ediyor. Aslında böyle bir sonuç kimseyi şaşırtacak bir durum değil. Mantıki olarak referandum sandıklarının başına gidenlerin çok büyük çoğunluğu evet demek için gitti. Hayır diyenlerse referandumu boykot edip sandık başına gitmediler. Hukuksuzluk üzerine meşru bir hukukun bina edilemeyeceğini dillendirip, temelde bu referanduma itiraz ettiler. 3 Temmuz tarihinde gerçekleşen darbeyi darbe olarak kabul ettiler. Bu kesim darbe sonrası gerçekleştirilen tüm siyasi adımların hukuksuz olduğunu ve hiçbir meşruluğunun olmadığını savundular ve hala savunuyorlar. Dolayısıyla referandumdan %90 oranında evet çıktığı iddia ediliyorsa, bunda çok da şaşılacak bir durum olmamalı. Böyle bir sonuç normal sayılmalı. Çünkü referandum sandıklarının başına gitmeyi kabul edenler, tabiatıyla evet dediler. Bu noktada şunun da vurgulanması gerekir. Referandumda evet kampanyasını yürütenlerin, Mısır halkını evet demeye ikna etmek için sokak sokak, etkinlik etkinlik dolaşanların kimler olduğuna bir bakmak gerekir. Kim onlar? Neredeyse hemen hepsi eski rejim bakiyesi isimler. Hüsnü Mübarek döneminin şaibeli isimleri. Bu isimler Mısır halkı tarafından son derece yakından bilinen isimler. Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle siyasi mevta olan bu isimler, mevcut yönetimin mahkemeleri tarafından pirupak hale getirildiler. Ardından mübarek döneminin bu kalıntıları yeniden siyaset sahnesine döndüler ve mevcut yönetimin en büyük destekçisi oldular. Dolayısıyla burada konuşulması gereken referanduma katılım oranlarıyla alakalı olarak ileri sürülen rakamların sıhhatidir. Çok farklı ve birbiriyle çelişen haberler ve katılım oranları söz konusu. Referanduma katılım oranlarına ilişkin mevcut Mısır yönetiminin beyan ettiği oranlarla çeşitli insan hakları örgütlerin ve uluslararası kuruluşların aktardığı oranlar arasında çok ciddi farklar var. Uluslararası çevrelerin aktardığı rakamlar referanduma katılım oranlarının %11 ila %30 arasında zikrediyor. Junta yönetimi ise katılımın %55 oranında olduğunu ileri sürüyor. Aradaki fark %2 ya da %3 değil. İnanılmaz bir fark söz konusu. Bu tablo Mısır yetkililerinin referanduma katılım oranlarına ilişkin verdikleri oranların sıhhatine ciddi bir gölge düşürüyor. Referandumun meşruluğunun sorgulanmasına neden olan bir başka husus, referanduma hayır diyecek olanlara karşı uygulanan baskı ve şiddettir. Mevcut yönetime ve dolayısıyla bu anayasaya hayır diyenler inanılmaz bir baskıyla susturulmuştur. Her türlü kitle iletişim araçlarının kullanmalarına mani olunmuştur. Muhalif olan herkesin sesi kesilmeye çalışılmıştır ve kesilmiştir de. Gerek yerel muhalif kanallar, gerek uluslararası medya organları olsun, tüm muhalif sesler Mısır yönetimi tarafından susturulmuştur. Tüm bunlar referandumun meşruluğunun ve sıhhatinin sorgulanmasına neden olmuştur.
Peki referandumun ardından Mısır'ı neler bekliyor? Mısır için ufukta kaos mu yoksa siyasi istikrar mı var? İşte Mısırlı gazeteci İsam Necah'ın cevabı. بعد هذه النتائج إلى أين ستتجه مصر؟ هل سينتهي أزمتها وستسير إلى نحو للديمقراطية أم سيزيد أزمتها؟
لا لو
Bu sorunuzun cevabı sokak ve meydanlarda gizli. Özellikle de üniversite öğrencileri gösterilerinin nasıl şekilleneceğiyle ilintili. Şayet üniversite öğrencilerinin barışçıl gösterileri sürerse, gösterilerin şiddet içermemesinin altını bir kez daha çizerek söylüyorum ki, mevcut siyasi konjektörün yönünün değişmesini sağlayabilir. Şayet mevcut yönetim, sokak ve meydanlardaki hareketliliği güç kullanarak sindirirse, siyasi anlamda bundan sonraki süreçte dilediğini yapabilir. Askeri konsey ve onun başkomutanı Sisi'nin dilediği şekilde ülke yönetilmeye devam eder. Bundan sonraki süreçte gerçekleştirilecek olan parlamento seçimleriyle oluşacak meclis yapısı ve ardından cumhurbaşkanı belirlenecek. Yeni Cumhurbaşkanı'nın da Sisi olacağı kuvvetle muhtemel gözüküyor. Nihayetinde ülke yeniden mübarek döneminin Mısır'ına dönecek. Yani tek adam dönemi. Her şeye tek başına karar veren, tek başına ülke yöneten, Genelkurmay Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, devletin tüm köşe başlarını elinde tutan tek adam yönetimi yeniden tesis edilmiş olacak. Dilerim böyle olmaz. Dilerim Mısır kamuoyu buna müsaade etmez.
Bu tablodan sonra Sisi'nin Cumhurbaşkanı olmasını önündeki tüm engeller kalkmış oluyor şeklindeki sorumuza Mısırlı gazeteci İsam Necah evet diyor.
Mısır yönetiminin referandum sonuçlarına ilişkin olarak ilan ettiği %90'lar oranındaki evet sonucu, General Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı olabilmesinin önünü açıyor kuşkusuz. Bu sonuç mevcut yönetim tarafından tüm Mısır halkının onayı olarak görülüp takdim edilecek. Denilecek ki Mısır halkı sandık başına gitti ve oyunu kullandı. %90 oranında bu anayasaya onay verdi. Dolayısıyla mevcut askeri yönetimin şimdiye kadar tüm yapıp ettikleri Mısır halkı tarafından onaylandı diyecekler. Buna seçilmiş cumhurbaşkanının azledilmesini de dahil edecekler. İfade ettiğimiz gibi ağırlıklı olarak Hüsnü Mübarek döneminin kalıntısı bir çevre, General Sisi'nin arkasında duruyor. Birçok gerekçeyi ileri sürerek onun Mısır Cumhurbaşkanı olmasını istiyorlar. Mesela diyorlar ki Sisi şu anda Mısır'ın en güçlü ismi. Karşısına çıkıp Mısır halkının desteğini alacak başka isim yok. Ülkenin içeriden ve dışarıdan birçok komploya maruz kalabileceği, bunun da üstesinden ancak Sisi'nin gelebileceği yönünde bir propaganda yürütülüyor. Özellikle Mısır medyası bu anlamda yoğun bir kampanya yürütüyor. Dolayısıyla mevcut konjonktürde Sisi, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna en yakın isim olarak görülüyor.
Sayın İsam, cezire şükür bir ismi ve bir ismi zaatine, ezil müşareke tayyibe.
Şükran Sayın Beytullah, barakallahu fiyh.
Sevgili dinleyenler, Mısır gündeminin ardından geçiyoruz. İnanılmaz bir insanlık dramının yaşandığı Suriye gündemine. Suriye gündeminde bu hafta ağırlıklı olarak Yermük mülteci kampında yaşanan insanlık dramını gündeminize taşımak istiyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'a yalnızca birkaç kilometre uzaktaki Yermük Filistin mülteci kampında gerçekten tüyler ürperten, insanı insanlığından utandıran bir tablo hakim. Kamptan gelen görüntüler inanılmaz. Esed rejiminin kuşatması altındaki kampa yardımların ulaştırılmaması nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu en az 50 kişi açlık yüzünden öldüğü bildiriliyor. İnsanların hayatta kalabilmek için ot, kedi, köpek yemeye başladığı ifade ediliyor. Yaklaşık bir yıldır Suriye rejiminin kuşatması altında olan Yermük kampında çatışmalar nedeniyle 2012 yılı Aralık ayında 160 bin kişi ayrılmış bulunuyor. Ancak kampta kalan en az 18 bin kişinin de Suriye ordusunun güvenlik tehdidi nedeniyle yardımların ulaşmasına izin verilmediği için hayvan gıdası, tuzlu su ve yapraklarla beslendiği belirtiliyor. Uluslararası medyaya yansıyan haberlerde Yermük kampında çocukların beslenmek için ot toplamaya çıkan kadınların keskin nişancılar tarafından vurulduğu ifade ediliyor. En son 3 gün önce yemek yediğini belirten 26 yaşındaki Said isimli Filistinli mülteci, insanlar artık ot ve kedi köpek yemeye başladı diyor. Kamptaki Filistinli caminin imamı Şeyh Muhammed Ebu Hayr, düzensiz beslenme sonucu 4 kişinin ölümünün ardından Ekim ayında verdiği vaazda kedi, eşek ve köpek yenilebileceği fetvasını vermişti. Şam merkezine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Yermuk kampı, 1947 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra binlerce Filistin'in sığınması için 1957 yılında kuruldu. Zamanla işlek bir bölge haline gelen kampın nüfusu, savaştan kaçanların terk edilmesiyle azaldı. 27 yaşındaki Ümmü Hasan, Yermuk'te artık insan yaşamıyor, yalnızca sarı derili iskeletler yaşıyor diyerek bölgede yaşanan vehameti çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Filistinli mülteci Ebu Muhammed ise neden bizi kimyasallarla öldürmüyorlar, birkaç dakikada ölürüz, böyle ölmekten daha iyi diyerek kamp sakinlerin çaresizliğini aktarıyor. Yermük'te neler olup bittiğini telefonumuzun diğer ucundaki gazeteci, yazar ve aktivist Ahmet Varol Bey ile konuşacağız. Alo.
Efendim.
Hayırlı akşamlar Ahmet Bey. Öncelikle programımıza yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ahmet Bey, malum başta Suriye olmak üzere İslam dünyasının pek çok yerinde inanılmaz insanlık dramları yaşanıyor. Birleşmiş Milletler artık Suriye'de ölen insanların sayısını tutmadığını dahi açıkladı. Durum bu denli vahim. Kimyasal silahlara varıncaya kadar her türlü silahla kadın, çocuk, yaşlı binlerce insan vahşice katlediliyor. Gerek Orta Doğu medyasında gerekse ülkemiz medyasında bölgede olup bitene ilişkin genel olarak siyasi atraksiyonlar ya da kimin nereye ele geçirdiği yazılıp çiziliyor. Savaş ortamının ya da Gazze'de olduğu gibi yıllardır uygulanan ambargolun ortaya çıkardığı insani boyut genelde es geçiliyor. Ya tam anlamıyla kamuoyuyla paylaşılmıyor. Mesela son olarak Suriye'de Yermuk mülteci kampında yaşanan insanlık dramı benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Türk kamuoyunda yeteri kadar yankı bulmadı. Ahmet Bey, sizinle genelde es geçilen bu hususu birazcık konuşmak istiyoruz. Yermuk mülteci kampındaki insanlık dramıyla başlayalım isterseniz. Esed güçlerinin ablugası nedeniyle şimdiye kadar 49 kişinin açlıktan vefat ettiği, kampta durumun her geçen gün kötüleştiği belirtiliyor. Neler oldu, neler oluyor Yermuk kampında? Belki bu anlamda Suriye'deki genel tablo hakkında da bizleri aydınlatır mısınız?
Şimdi burada Yermuk mülteci kampının böyle bir insanlık dışı kuşatmaya tabi tutulmasının sebebine önce bir bakmak lazım. Asıl işin o dramatik yanı burada karşımıza çıkıyor. Bilindiği üzere yani bu savaşta Baas rejimi Suriye'deki Filistinli mültecilerin tamamının yanında yer almasını ve hatta yani siyasi olarak yani bir şey taraf tutma şeklinde tavırdan ibaret kalmamasını yerine göre kendisiyle birlikte savaşmasını istemişti. Ve şu an Yermuk mülteci kampının böyle bir kuşatmaya tabi tutulmasının asıl sebebi budur. Yani Filistinli mültecilerin böyle bir savaşı haklı bulmadıkları ve bu savaşta rejimin yanında yer almayacakları ve şeyde yani bu saldırılara Şebbiha çeteleriyle birlikte katılmayacakları yönünde tavır sergilemeleri üzerine Filistinli mülteciler böyle bir kuşatmaya tabi tutulmuştur. Fakat kuşatmanın resmi olarak kullanılan gerekçesi farklıdır. Diyorlar ki işte bu şeylerden kaçan gençler yani çatışmalardan cephedeki çatışmalarda Şebbiha çeteleri veyahut da bazı güçleri tarafından sıkıştırıldıkları zaman bu mülteci kamplarına sığınıyorlar. Şimdi normalde bu da mümkün. Yani mülteci kamplarına sığınıyor olmaları. Fakat bunun da gerekçe olarak kullanılması tam anlamıyla insanlık dışı bir muameledir. Çünkü yani bu insanlardan istedikleri kendilerine sığınan o çocukları, kadınları ve yani Suriye halkından olan kim olursa olsun bütün herkesi Şebbiha çetelerinin eline verip onların teker teker katletmelerine yardımcı olmaları talep ediliyordu. Ve tabii ki Filistinli mülteciler bunu da kabul etmediler. Her ikisinde de şu anda Baas rejimi nezdinde Filistinli mülteciler suçlu kabul edildikleri için böyle bir kuşatmaya tabi tutulmuşlardır ve bu kuşatma gerçekten korkunç düzeylere ulaşmıştır. Yani biz değişik şekillerde dile getirdik. Yani düşünün, bu insanların yani kedi ve köpek etiyle beslenebilmek yani veyahut da işte bunlarla hayatlarını sürdürebilmeleri için fetva verildi ve emin olun bu fetvadan dolayı artık Bağız rejimi o mülteci kamplarına kedi ve köpeklerin bile girmesine fırsat vermiyor. Ben bu derece korkunç bir vahşet ve işte geçtiğimiz günlerde yine bu mülteci kamplarındaki dramı kamuoyuna yansıtan açıklamalar oldu. Orada şunu ifade ettiler özellikle. Bakın dediler, biz 67 yıldır Siyonist işgalle mücadele ediyoruz ve şu ana kadar Siyonist işgalle mücadelemizde bir tek kişi açlıktan ölmedi. Bu şeyi yani kıyasladığınız zaman, yani bu mücadelede evet insanlar saldırıya uğradı, çeşitli şekillerde hayatlarını kaybettiler ama bir tek kişi açlıktan ölmedi. Ama şey, sırf işte Suriye'deki bu mülteciler haksız ve gayrimeşru savaşta Bağız rejiminin yanında yer almadığı için açlıktan ölmeye mahkum edildi ve şu ana kadar sadece 23 mülteci kampında ölenlerin sayısı, açlıktan ölenlerin sayısı 50'ye ulaşmış durumda ve her gün buna yenileri katılıyor.
Yani İsrail vahşetinden daha öte bir vahşet söz konusu Beşar Esed rejimi tarafından uygulanıyor. Ahmet Bey, belki boyutları farklılık arz edebilir ama Suriye'deki Yarmuk Filistin kampında yaşanılan kuşatılmışlığın bir benzerini Gazze'li Filistinliler de yıllardır yaşıyor. Uygulanan ambargo yüzünden Gazze halkı da inanılmaz bir mahrumiyet hayatı yaşıyor. Bu anlamda Gazze'deki Filistinlilerin karşı karşıya olduğu zorluklardan da bahseder misiniz?
Evet, yani burada da aynı cezalandırma yöntemi karşımıza çıkıyor. Yani insanların işte siyasi gerekçelerle, yani şey burada, çünkü savaşın gerekçesi orada işgalin hakimiyetinin sürmesi ve bu amaçla, yani bu tür gerekçelerle, işgalin dayandığı bir takım gerekçelerle o insanlar böyle bir kuşatmaya tabi tutuluyor. Ve buradaki kuşatma ise daha farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Aslında Siyonist vahşetini ve Bağız vahşetinin birbirine çok benzediği görülüyor. Her ne kadar burada açlıktan ölme söz konusu olmasa da buradaki insanların da yani sağlık imkanlarından, tedavi imkanlarından yoksun bırakılması suretiyle öldürüldükleri. Yani tabii ki çeşitli sıkıntılar da var. İşte elektrik imkanlarının verilmemesi, yani oradaki termik santrallerin çalışmasına yetecek yakıtların verilmemesi ve daha başka imkanların da yapılmaması, yani Gazze'ye sokulmaması. Fakat asıl burada dikkatimizi çeken tarafı, yani küçük yaşta çocuklar, ki bunlar niçin cezalandırılıyor? Daha yeni doğmuş bebek ve dünyayla, insanlarla yeni tanışıyor. Şimdi, olan bitenlerden hiçbir haberi yok ve şu ana kadar kimseye de oy vermemiş. Kimsenin yanında da durmamış. Sadece kundaktaki bir bebek bile tedavi imkanlarından yoksun bırakılarak henüz işte dünya hayatıyla tanışmasına bile doğru düzgün fırsat verilmeden ölümüne neden olacak bir kuşatma ambargo uygulanıyor Gazze'de de. Fakat burada asıl işte Filistin halkını ve genel anlamda Müslüman toplumunda telaşlandıran, endişe vereni ve en çok üzen tarafı, bu ablukanın, böyle bir ambargonun şu an Mısır'a hükmeden Sisi cuntası vasıtasıyla uygulanmasıdır.
Evet.
Eğer ki Sisi cuntası bu şeyi, ablukayı bu derece sıkı bir şekilde uyguluyor olmasaydı, yani ticari ambargo uygulansa bile bu insanların, bu çocukların tedavi görmelerine imkan sağlayacak kapılar açılırdı hiç olmazsa. Ve bu çocuklar ya Mısır'daki hastanelere nakledilerek ya da Mısır'dan çocukların tedavi edilmesinde kullanılacak malzemelerin Gazze'ye sokulması suretiyle bunlara o imkan sağlanabilirdi. Fakat bu imkan da sağlanmıyor ve düşünün ki Mısır'daki Sisi cuntası tünelleri, yani daha önce Gazze'nin can damarları olarak tanımlanan, o şekilde nitelendirilen tünelleri de tek tek keşfetti. Hüsnü Mübarek döneminde en azından bu tünellere göz yumuluyordu bir şekilde. Fakat şu anki Sisi cuntasının Hüsnü Mübarek'ten çok daha katı bir uygulama içerisinde olduğu görülüyor. Ve bu tünelleri teker teker kapattı. Hatta bazılarının kapatılmasında çok vahşi bir yönteme başvuruldu. Evet. Elektrikli su verilmesi gibi. Yani ve bu elektrikli su verilmesi esnasında önceden de herhangi bir uyarı yapılmıyor. Ve insanlar tünelin içerisindeyken bu elektrikli suya kapılarak hayatlarını kaybediyorlar.
Ahmet Bey, Gazze halkının bahsettiğiniz gibi pek çok sıkıntısı var. Yani bunlardan biri de İlaç sorunu. Yani bir takım temel gıda maddelerinin yokluğu önemli ama ilaç sıkıntısı çok daha büyük sıkıntılar ortaya çıkartıyor. Bildiğimiz kadarıyla İHH'nın bu sorunun aşılması yolunda Gazze'ye ilaç ol adıyla bir kampanya başlattı. Bu kampanya hakkında da kısaca bir bilgilendirmede bulur musunuz? Yani ilaç sorunu, sağlık sorunu Gazze'nin en önemli sorunlarından bir tanesi. Hatta yani Gazze Başbakanı'nın torunu bile yeterli sağlık imkanları olmadığından dolayı vefat etti.
Evet, bu dikkat çektiğiniz husus gerçekten son derece ibret verici bir durum. Yani bir başbakanın torunu dolayı, işte bu ablukadan dolayı terli miktarda tedavi imkanlarından yoksun bırakıldığından dolayı hayatını kaybediyor. Tabii bu şeyin, yani olayın ne boyutta olduğunu göstermesi açısından ibret verici. Yoksa ilaç ve tedavi imkanlarının sağlanmamasından dolayı hayatını kaybeden çocukların sayısı hayli fazla. Bu açıdan, yani Gazze'ye ilaç sokulması ve bu amaçla işte kampanya düzenlenmesi gerçekten örnek bir harekettir. Eğer ki bu kampanyaya destek verilirse, tahmin ediyorum Sisi cuntasının bu ilaçların sokulmasının konusundaki engelleri kaldırması amacıyla siyasi gerekçeler de daha güçlü hale gelecektir. Yani şu an için belki işte böyle küçük çaplı faaliyetlerinin önünü kesebiliyor ama büyük çaplı faaliyetlerin önünü kesmesi daha zor olacaktır. Ondan dolayı İHA'nın bu konudaki kampanyası özel bir anlam taşıyor. Ayrı bir şey taşıyor. Zaten İHA'nın bilindiği üzere uluslararası çapta bir yardım kuruluşu sıfatı var. Ve İHA'nın bu sıfatının ilga edilmesi, yani Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilmiş bir özelliği var. Yani uluslararası çapta bir yardım kuruluşu kabul edilmiş ve bu özelliğinin iptal edilmesi ve İHA'nın destek veren, teröre destek veren kuruluşlar listesine alınmasının sağlanması için çeşitli oyunlar oynandığını görüyoruz. Bu oyunlar, evet, maalesef Türkiye'de de oynanıyor. İşte bu oyunların boşa çıkması açısından da anlamlı olacaktır İHA'nın kampanyalarına destek verilmesi. Çünkü İHA gerçekten önemli bir insani yardım kuruluşudur. Ve şu ana kadar teröre destek verdiğine dair en ufak bir delil ortaya konulamamıştır. Bunu ispat edecek hiçbir gerekçe söz konusu değildir. Bunun tek amacı Siyonistlerin işine yarayacak bir şey, uygulama. Bunun insani yardım kuruluşlar listesinden alınıp teröre destek veren kuruluşlar listesine aktarılmasının sağlanması. En azından uluslararası çapta böyle bir şeyin sağlanması isteniyor. Bundan istifade edecek tek taraf ise Siyonist işgal devleti olacaktır. Çünkü İHA'nın bu sıfatı yaptığı yardımların önünün açılmasını sağlıyor. Yani uluslararası çapta böyle bir sıfatın olması, böyle bir şeyin tescil edilmiş olması vasfının, işte bu tür kampanyalarla topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırması konusunda kolaylık sağlıyor. Yani Gazze'ye yönelik ilaç kampanyasının da önünü açacaktır.
Ahmet Bey, son soru olarak İHA'ya yönelik karalama kampanyasının nedenlerine ilişkin bir soru soracaktım ama da bunun cevabını almış olduk. Değerli katkılarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Dileriz tüm İslam coğrafyasında yaşanan insanlık dramları, akan kan ve gözyaşları en yakın zamanda durur diyelim. Yeniden şükranlarımızı sunuyoruz katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sağ olun. Sevgili dinleyenler, gazeteci yazar Ahmet Varol Bey'in değerlendirmeleriyle programımızın birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. İkinci bölümde Halil Kurt Bey ile Filistin'i konuşacağız. Programımızın müdavimlerinin malumu olduğu üzere programımızın bu bölümünü ülke tanıtımlarına ayırıyoruz. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Halil Kurt Bey ile gündemimize aldığımız ülkeleri dünüyle, bugünüyle, coğrafi ve demografik yapılarıyla tanımaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Hep söylediğimiz gibi bundan da gayemiz söz konusu ülkelerin bugün siyaset arenasında yaşananları daha iyi analiz edilebilmesine katkı sağlamak. Mercek altına aldığımız ülkeleri ağırlıklı olarak sıcak gündemleriyle konuşulan ülkelerden seçtiğimizi hatırlatalım. Geçen hafta Başbakan Erdoğan'ın Asya gezisi münasebetiyle biz de son dönemde siyasi ve ticari ilişkilerimizle bir hayli dikkat çeken Japonya'yı konuşmuştuk. Bu hafta Asya kıtasından yine yakın coğrafyamıza dönüyoruz. Orta Doğu'daki tüm sorunların özünü oluşturan bir sorunu ve bu sorunun en büyük mağduru durumundaki bir halkın yaşadıklarını konuşacağız. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bu hafta Filistin davasını konuşacağız. Filistin halkının tarih boyu yaşadığı acı günleri hatırlayacağız. Bir halkın topraklarının ve sahip oldukları tüm varlıklarının ellerinden alınarak nasıl yok edilmeye çalışıldığını gözler önüne sermeye çalışacağız. Aslında programımızın birinci bölümünde Sayın Ahmet Varol Bey ile Birinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan bu elem ve keder dolu günlerin bugüne yansımalarını kısmen de olsa konuşmuştuk. Ancak Filistin'de olup biteni, belki daha doğru bir ifadeyle Orta Doğu'da bugün yaşananları anlaşılması, bölge halklarının, tabirimizi hoş görün, birbirlerini yemelerinin nedenlerini, ekilen fitne tohumlarının nelere sebebiyet verdiğini daha iyi kavrayabilmek için Filistin sorununun köklerinin iyi bilmesi gerekiyor. Evet, programımızda Avrupa'da bir Yahudi devletinin varlığına hayır diyen Batılıların halkı olmayan bir ülkeyi ülkesi olmayan bir halka devredin sloganı ile Filistin topraklarında bir Yahudi devletinin nasıl kurduklarını anlatacağız. Sayın hocam, vakti iktisatlı kullanayım düşüncesiyle bu sefer girizgahı birazcık kısa tutayım dedim ama yine de birazcık uzatmış olduk. İsterseniz hemen Filistin'i konuşmaya başlayalım. Tabii öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Halil Bey, binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olan Filistin toprakları geçtiğimiz yüzyılın içerisinde dünya gündeminden düşmeyerek uluslararası hareketliliğin merkezinde oldu hep. İsterseniz dini, siyasi ve kültürel açıdan taşıdığı anlamıyla başlayalım Filistin'i konuşmaya.
Tabii. Filistin coğrafi bir ünitenin adıdır aslında. Nasıl ki biz Anadolu diyoruz, Mezopotamya diyoruz, İran'ı konuşurken Horasan dedik. Filistin de bir coğrafi ünitenin adıdır. Ve üzerinde yaşayan Müslüman Araplar oradan sürgün edildiği için de işte vatansız bu Müslüman Araplara da Filistinli diyoruz. Evet. Yoksa Filistin diye bir ırk veya bir kavim yok. Akdeniz'in güneydoğu ucunda Afrika ile Asya arasında köprü konumda bulunan tarihi bir bölgenin adıdır Filistin. Kuzeyinde Lübnan, güneyinde o Sina Yarımadası, Mısır şeyinde, doğuda Şeria Nehri, Ürdün sınırı, Lut Gölü, batıda da Akdeniz'den oluşan yaklaşık 27 bin kilometre karelik bir alana biz Filistin coğrafyası veya Filistin toprakları adını veriyoruz. Hatta buraya ismini veren Filistler ta milattan önce 12. yüzyılda kavimler göçü sırasında deniz yoluyla buraya gelen bir kavmin adıdır. Yine Arz-ı Mev'ud veya Arş-ı Mukaddes olarak Kitab-ı Mukaddes'in birçok yerinde Filistin için süt ve bal akan diyar denilmiştir. Çünkü Orta Doğu coğrafyasında baktığımızda Akdeniz kıyısında iklimi elverişli, mutedil, hatta kuzeye doğru Lübnan sınırına doğru gittikçe yaşamaya yerleşmeye daha elverişli. Güneyde biraz Necef çölünün olduğu yer kuraktır ama onun dışında Filistin o coğrafyanın en iyi bölgelerinden biri. Yine bu coğrafyada tarihin ilk dönemlerinden beri çok sayıda kavimler yaşamışlardır. Bunlar Amalika kavmi, Kenaniler, Fenikeliler, Aramiler sayılabilir. Yine kutsal kitaplardan öğrendiğimiz kadarıyla Talut, ilk tarihteki o İsrail devletinin kurucusu, sonra Hazreti Davud, Hazreti Süleyman'ın ta milattan önce 972-932 yılları arasındaki hükümranlığı vardır. Bugünkü o ağlama duvarının olduğu Mescid-i Süleyman Mabedi deniyor ki Mescid-i Aksa'nın üzerinde, bugün Mescid-i Aksa olan yerin tam altında olduğunu söylüyor Yahudiler. Sık sık orada arkeolojik kazı yapma bahanesiyle, hatta bir gün Mescid-i Aksa'nın çökebileceğini bile söyleyenler var. Yani bunun tarihine baktığımızda milattan öncesine kadar giden çok eski bir durum söz konusu. Ve bu bölge zaman içerisinde, mesela Asur ve Babiller burayı işgal ettiklerinde milattan önce bu buranın halkını Mezopotamya'ya sürmüşler. Sonra Persler, İskender, Grekler bu coğrafyayı işgal etmişler. Tarih boyunca İran, Anadolu ve Mısır'da hükümran olan devletler bu coğrafyayı ele geçirmek için mücadele vermişlerdir. İslam öncesi durumu bu. Bu coğrafyanın.
İslam topraklarına katılması ne zaman başlıyor?
Biz hep biliriz, Yermuk Savaşı deriz. 636'da Bizans'la yapılmış bir Yermuk Savaşı vardır. Ve bu Yermuk Savaşı'nın da bizde şöyle bir izi vardır, biliyorsunuz. Çok böyle gözde sahabilerin şehit olduğu bir dönemdir bu. İşte bu dönemde ilk defa Müslümanların akınına uğramış Cafer bin Ebi Talib, Zeyd bin Harise, Abdullah bin Revaha'nın şehit düştüğü Mute Savaşı'nda 629 yılında Filistin'e ilk Mute Savaşı'yla oluyor. Fakat orada çok parlak bir zafer yok. Ancak Yermuk Savaşı'yla birlikte Bizans yenilgiye uğratılıyor. 637'de Kudüs teslim oluyor. Yani daha sonra Hazreti Ömer'in de oraya gelmesiyle o dönemde Müslüman Arapların kontrolüne giriyor Kudüs ve bütün Filistin toprakları.
Hazreti Ömer döneminde yani.
Evet. Yine bu dönemden başlayıp Emeviler zamanında Arap Yarımadası'ndan ve İslam coğrafyasından çok sayıda Arap gelip buraya iskan oluyor. Yani Araplaşması Hazreti Ömer döneminden itibaren başlıyor. Ve ilk defa Türkler de 1071'de Kudüs'ü Alparslan'ın adına ve Abbasi halifesi adına hutbe okutuluyor 1071 yılında. Bir taraftan Malazgirt zaferi olurken bu bölgede de bir Türk komutan ele geçiriyor. Çünkü güçler arası denge, yani, ama hepsi Müslüman idareciler. Ama 1099'da Haçlıların Kudüs'ü işgali vardır ve 88 yıl sürecektir bu. 88 yıl süren bir işgaldir ve Selahaddin Eyyubi'nin 1187'de tekrar Kudüs'ü fethedinceye kadar olan dönem. İşte o Haçlıların gelip de işgal ettiği sırada, gerek Lübnan'ı anlatırken söyledik, gerek Filistin'de Haçlılarla birlikte gelen o askerler ve nüfus ve bugünkü Orta Doğu coğrafyasındaki Hristiyan nüfusunda nüvesini oluşturmuştur. Yani bugün Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda Grek Ortodoks Hristiyanlar vardır, Katolik Maruniler vardır vesaire. Bunların temeli de, yani bugün Filistin'de Lübnan'daki Hristiyan azınlığın temelini demek ki 1099'dan 1187'ye kadar olan Haçlı idaresi sırasında kalan.
Toplam 88 yıl evet. süren.
Selahaddin Eyyubi'den sonra yine Müslüman hükümdarlar var. Memlukların idaresi var vesaire. Fakat 1516'da Yavuz Sultan Selim'in Suriye ve Mısır'ı fethiyle birlikte de Filistin Osmanlı idaresine geçmiştir.
Ne kadar kalıyor Osmanlı idaresinde?
Şimdi 1516'dan 1917'ye kadar sayarsak 401 yıl. Yani 4 asırdan fazla Osmanlı idaresinde kalıyor ve Osmanlı döneminde Filistin tarihinde gelmiş geçmiş en huzur ortamını yakalıyor. Çünkü Osmanlı şu mantaliteyle idare ediyor o toprakları. Mesela Kudüs'ün girişine La ilahe illallah İbrahim Halilullah diyor. Hmm. Yani Yahudilerin de
ortak bir,
Hristiyanların da Müslümanların da ortak atasıdır Hazreti İbrahim. Hmm. Yani biz İbrahim'in çocuklarıyız gibisinden. Evet. Tamam, Müslümanlar orada dominant unsur ama Yahudilere de Hristiyanlara da orada dini hürriyetlerini ve haklarını vermişlerdir Osmanlı döneminde. Yani hiçbir zaman ne kiliseler ne havralar tahribe uğramamıştır. Bugünkü de olduğu gibi. Mesela şu anda İsrail'deki Hristiyanlar da zulüm çekiyorlar. Evet. Filistin topraklarında. Yani din hürriyetleri Osmanlı'daki kadar yoktur. Altını çizerek söylüyorum. Bugün Filistin coğrafyasındaki kiliseler ve Hristiyanlar Osmanlı dönemindeki kadar özgür değiller.
Sayın hocam, buyurduğunuz gibi Birinci Dünya Savaşı Filistin için dönüm noktalarından biri. Ama evet, ondan önce 1897 yılında yapılan Birinci Siyonist Kongresi'nde
evet,
alınan bir takım kararlar var. O kararlardan birisi de halkı olmayan bir ülkeyi, ülkesi olmayan bir halka devredin sloganıyla devreye sokulmuş bir süreç yaşanıyor. İsterseniz oradan başlayalım ve 1900'lü yıllara doğru Filistin topraklarında yaşananları değerlendirelim.
Bir gazeteci olan Theodor Herz 1897'de İsviçre'nin Basel şehrinde Birinci Dünya Siyonist Kongresi'ni topluyor. Zaten Siyonizm demek dünyada cenneti sembolize eden topraklardır Filistin. Yani Siyonistlerin gözünde dünya cennetidir orası. Ve bu kongreyi toplayarak dünyadaki bütün Yahudi toplulukları için bir vatan köşesi oluşturma kararı alınıyor. Fakat o sırada Filistin bir Osmanlı toprağıdır. Ve Osmanlı tahtında da cennet mekan II. Abdülhamit Han vardır. İsterseniz şuradaki McCarthy diye batılı bir bilim insanının gözünden oradaki nüfus durumuna bir bakacak olursak, lütfen, 1880'de yani daha Birinci Dünya Savaşı yaklaşıyor. Bunlar işte Basel'de kongre falan toplamaya çalışıyorlar ama o sırada 1881'de 14 bin Yahudi var Filistin'de. 1901'de 23 bin var. 1914'te 38 bin var ve 1918'de Osmanlı'nın elinden çıktığı tarihte 58.728 Yahudi nüfus var. Yani toplam Filistin'in, tekrar söylüyorum, Osmanlı Filistin'i terk ederken toplam nüfusun %2'si Yahudiydi.
Evet.
Sadece %2'si. Yani neden böyle olmuştur? Halbuki o dönemde de göçler vardı. İttihat Terakki döneminde ki Abdülhamid'i hallettikten sonra epey bir göç oldu. Buna rağmen %2'dir. Bunun sebebi de Theodor Herz bu 1897 Basel Kongresi'nden sonra bütün dünyadaki işte Yahudi diasporasından da destek alarak bir şekilde İstanbul Yahudilerinin de işbirliğiyle sultanla görüşme fırsatını yakalıyor. Sene 1901.
Ne talep ediyorlar?
Ve aslında bugünkü mantıkla bakacak olursak az şey istiyorlar ve çok şey veriyorlar. Yani diyorlar ki bize küçük bir devlet olacak kadar 3-5 köy büyüklüğünde bir toprak parçası verin. Biz orada küçük bir Yahudi topluluğu oluşturalım. Bunun karşılığında Düyun-u Umumiye'yi, yani Osmanlı gırtlağına kadar borçlu, borcunu ödeyecek hazinede parası yok, diyor ki hepsini biz öderiz. Ya ki biz Osmanlı yıkılmış, Cumhuriyet idaresi olmuş, 1950'ye kadar biz o borçları ödedik. Yani diyor ki Osmanlı'nın bütün borçlarını öderiz. Bize bugünkü İsrail'den falan bahsetmiyor. Küçük bir alan verin. Ve Abdülhamit Han kovuyor Theodor Herz'i. Diyor ki atalarım burayı kanlarıyla, canlarıyla aldı. Ben nasıl parayla satarım diyor. Tarih beni nasıl yazar diyor. Ve 1901'de Theodor Herz kafaya şunu koyuyor. Sultan II. Abdülhamit tahtta olduğu sürece bizim Filistin'de bir Yahudi devleti kurmamız
mümkün değil.
Mümkün değil. İşte o nedenle de 1908'de o Sultan Abdülhamit halledilirken, tahttan indirilirken bu hal fermanını okuyanın biri Yahudi, biri Ermeni, biri Rum. Ve cennet mekanı Abdülhamid diyor ki yani tahttan indirilmeme, halledilmeme değil de diyor. Hiç mi diyor bu Osmanlı'da Müslüman kimse veya Türk da bir tebaa yoktu, siz geldiniz diyor. Evet, bu şekilde de intikamını almıştır Theodor Herzl. İttihatçılardan bir takım imtiyazlar alıyorlar ve çok yüksek paralar ödeyerek, bakın çok yüksek paralar ödeyerek o %2 Yahudi nüfusu dedim ya, Filistin'den topraklar alıyorlar. Ama raiç bedelinin çok üzerinde. Fakat İttihatçılar o kadar saf insanlar değil. Bir süre sonra bakıyorlar ki bunların niyeti pek düzgün değil. Ve Abdülhamid Han'ın getirmiş olduğu kanunları tekrar koyuyor. Abdülhamid Han Yahudilerin buraya ancak nasıl ki biz Avrupa Birliği'ne girerken vize alıyoruz. Diyor ki vizen senin bir aylık diyor. Bir ay veya üç ay sonra kulağından tutar atarım seni dışarıya. Diyor ki hac mevsiminde size göre kutsal olan zamanlarda Filistin'e gelirsiniz diyor. Kutsal mekanları ziyaret edersiniz. O belgedeki süreniz dolunca da gidersiniz diyor. Abdülhamid Han Yahudiler için böyle bir şey getirmiştir. Yani imparatorluğun çeşitli yerlerine yerleşebilirsiniz diyor. Ama Filistin'e asla diyor. Bu niyetlerini bildiği için. Fakat işte Osmanlı'nın son dönemindeki İttihatçılar da buraya bir takım sınırlamalar getiriyor. Ve Osmanlı yıkılıncaya kadar bu böyle gidiyor.
Şimdi bu Abdülhamid'i aşamayacaklarını anlayınca daha farklı metotlara başvuruyorlar. Bunlardan yani oraya Yahudi göçünü hızlandırmak için bir takım örgütlerle, terörize edilmiş bir örgütlerle orada Filistin halkına yönelik tahrik edici, hatta zaman zaman kıyıma varacak bir takım terör eylemlerinde bulunuyorlar. Belki bu sürece ilişkin aktaracaklarımız var.
Şöyle de bir halkımızın dikkatini bir noktaya çekmek istiyorum. Hep milletin dilinde sakız gibi çiğnenen bir hadise var. Araplar bizi arkadan vurdu.
Bir de topraklarını sattılar.
Evet. İşte Filistinler topraklarını sattı. Fakat ikisi de tamamen bir algı oluşturma operasyonu. Bugünün işte tabiriyle diyelim. Evet, Araplar bizi arkadan vurdu diyoruz ama Araplar dediğimiz Yemen'den itibaren başlıyor. Bugün Kuzey Afrika 22 tane Arap ülkesi oluştu.
Evet.
Bizi arkadan vurdu dediğimiz bugünkü işte Suudi Arabistan'da yaşayan ve Şerif Hüseyin'dir. Bu daha önceki şeylerimizde bahsettik bundan. Lawrence'ın etkisiyle. Fakat tarihte şu gözden kaçırılır. Çanakkale'de biz büyük kahramanlıklar gösterdik. Ve işte düşmana Çanakkale geçilmez dedik. Peki Çanakkale'den çekilen gemiler nereye gittiler? Sorusunun kimse sormaz. Evet, Gelibolu'yu geçemeyince İngiliz ve Fransız gemileri Süveyş kanalına gitti. Orada kanal harekatı başladı. Ve o sırada işte tarihin kırılma noktasıdır. Kazım Karabekir Paşa'sından Mustafa Kemal'e kadar bütün Osmanlı subayları kanal harekatında mücadele etmişlerdir. Fakat orada Araplar, Filistinliler bizim yanımızdadır. 5000 Yahudi İngiliz lejyonlarıyla birlikte savaşmıştır. O savaşı biz kaybettik. Kaybedince ve İngiliz komutan Allan Bey diyor ki, çok manidardır burası, 1917 Aralık'ta Kudüs'e giriyor ve Haçlı seferleri şimdi tamamlandı diyor. Bakın, kanal harekatını kaybettik, Kudüs'ü bıraktık, Suriye'yi bıraktık, Adana'ya kadar çekildik. Bu da hemen Çanakkale'den hemen sonra oldu. Ve aslında bu bütün Orta Doğu'yu kaybetmemiz anlamında geliyordu. İşte o savaşta Filistinliler bizimle beraber savaşırken orada yaşayan azınlık Yahudiler İngilizlerle birlikte savaştılar. Ama bunu bir takım işte bugünkü Yahudi lobisi veyahut da İsrail hayranı medya bunu hiç gündeme getirmez. Yani işin çekirdeği bizim Yavuz Sultan Selim'le biz Orta Doğu'yu kazandık. Mercidabık Ridaniye ile işte bu kanal harekatı sırasında o Çanakkale'den sonraki 1917-18 savaşlarında kaybettik ve bütün Orta Doğu elimizden gitti.
Evet.
İki savaşla bütün Orta Doğu'yu kazandık. Mercidabık Ridaniye. Tek savaşta da hepsini kaybettik.
Evet, maalesef. Hocam işte Birinci Dünya Savaşı peşi sıra 1917'de Balfour Deklarasyonu.
Evet.
Bu deklarasyonda Yahudi devletinin temelleri atılmış oluyor. Ve o topraklara Yahudilerin göçünün hızlandığı bir dönem. Ve peşi sıra 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulduğu tarihe denk inanılmaz bir Yahudi göçü yaşanıyor Filistin topraklarına. Bu noktada nüfus dengesine ilişkin, yani bu göçlerin oluşturduğu tabloya ilişkin, tablonun ortaya çıkması adına nüfus dengesini bir hatırlatır mısınız hocam?
Önce şu rakamlara kulak verelim. Osmanlı Filistin'i terk ederken durum nasıldı derseniz, Müslüman nüfus 611.098.
611.000.
Hristiyan nüfus 70.429.
Yahudiler.
Yahudi nüfus 58.728. Evet. Tekrar ediyorum. 612.000 Müslüman, 70.429 Hristiyan, 58.728 de Yahudi var.
Evet.
Ki o İttihatçılar zamanında gelen yerleşenlerle birlikte.
Peki nasıl değişiyor bu nüfus?
1920'de San Remo konferansıyla Filistin İngiliz mandasına giriyor. Yani biz çekildik fakat Birleşmiş Milletler kararıyla da İngiliz mandası oluyor. Ve İngilizler tilki politikası izlerler dünyada. Yani Yahudiler de parayı iyi bilirler. Bir tilkiyle parayı iyi kullanan bir millet bir araya gelince vay gelse oradaki Filistinlilerin haline. Ve işte Arapların toprak sattığı hikayesinin iki bölümü var. Birinci bölüm şu. %2 yani şu 58.728 Yahudi var ya, onlar gerçekten yüksek paralar ödeyerek toprak satın almışlardır Osmanlı'nın son döneminde. Ama yani 1 liralık toprağı belki 5 liraya 10 liraya almışlardır. Ama toplamda oranları %2'dir. Onunla da hiçbir şey olmaz. Esas gelelim İngiliz mandasına girdikten Yahudi devletinin İsrail'in işgal edilinceye kadar olan yani 20'den 48'e kadar olan döneme bir göz atalım isterseniz. Evet. İşte
hızlıca işin, atalım hocam, vakit çok hızlı
işin
ilerliyor.
İşin püf noktası orada ama. Şöyle ki İngilizler yönetimi devralınca manda idaresi oradaki çiftçilere öylesine bir vergi salıyorlar ki, yani adamcağız diyelim ki 10 bin liralık mahsul satsa onun 1/3 kadar vergi istiyorlar. Yani bu toprak vergisi. Evet. Adam masrafını da koyduğu zaman kar etmiyor zaten. İlk yıl diyelim ki paranın birazını veriyor, diğerini bırakıyor. Ertesi yıl 3 yıl, 5 yıl geçtikten sonra bakıyor ki borç dağ gibi birikmiş. İngilizler diyor ki ben paramı isterim diyor. 5 yıl belli bir süre geçtikten sonra diyor ben bunu açık arttırmayla satarım diyor. Parayı kim verirse de ona satarım diyor. İşte Arapların tarlalarını satmasının hikayesi bu. Yani siz bugün Anadolu'daki gidin Konya Ovası'ndaki çiftçiye, yani diyelim ki tarlanın kirası zaten 200 lira 300 lira diyelim. Adamın geliri 5 bin lira 10 bin lira. Senin o gelirinin 1/3 kadar ona bir devlet vergi koysun bakalım.
Evet.
Ne yapacak bu adam? Borçlanıyor 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Ondan sonra İngiliz manda idaresi diyor ki ya paramı getir diyor. Ya ben bunu satacağım diyor. Satarsam da diyor sana da satabilirim diyor. Bak ben çok adaletliyim diyor. Açık arttırmayla satıyorum diyor. Peki orada zaten gelirinin 1/3 İngiliz'e veren bir Arap köylüsü, Filistin köylüsü o parayı bulup, ki Anadolu'da da bazen böyle tefeciler vardır. Adamın iliğine kanına kadar sömürür. Ondan sonra parayı getir senedini aldır.
Evet.
Meşhur Türk filmlerinde görürüz. Filistinliler de aynen bunu yapmışlardır.
Tabii hocam, bu bir kısmı bu şekilde elinden alınmış Filistinlilerin toprakları. Ama bir kısmı da yani 8 yıl şeyde kalarak, ölüm döşeğinde kalarak ancak nefesini veren Ariel Sharon döneminin de üye olduğu mesela Hahanak, Stern ve Irgun gibi terör örgütlerinin yapıp ettikleri sayesinde yüzünden kaçmak zorunda kalan Filistin halkı da var.
İşte daha Deir Yasin katliamlarına da oralara gelmedik. Evet. Şimdi bu ilk aşama, yani toprak satın alma.
O dönemlerde de yapılan terör eylemleri, yani bir takım insanlar dediğiniz gibi topraklarını o şekilde kaybetmişler. Bir kısmı da bu terör saydığımız Hahanak, Stern ve Irgun terör örgütlerinin yaptığı eylemler yüzünden kaçmak zorunda kalan, namuslarını kurtarmak adına kaçmak zorunda kalan insanlar bir daha geri dönememişler. oraları Yahudiler sahiplenmişler.
Şimdi o ikinci aşamaydı. Yani birkaç dakika sonra oraya geliyordum ben. Hı. Şöyle ki ilk aşamada İngilizler bunu nasıl ki bugünkü İstanbul Ticaret Borsası'nda olduğu gibi diyor ki serbest piyasada kim alırsa diyor. Yahudiler paraları getiriyorlar akın akın o topraklar alıp yerleşiyorlar. Hı hı. Yani görünüşte buraya kadar her şey kitabına uydurulmuş. Hı. Fakat bunlar akın akın buraya gelmeye başlayınca Araplar tehlikenin farkına varıyorlar, silahlanıyorlar ve savaşmaya başlıyorlar. Bütün işte bugün Ürdün, Suriye, Filistin, o coğrafyadaki Araplar. İşte tam bu sırada Şaronlar ve eski çete reisleri, bugünün İsrail yöneticilerinin çoğu işte 1930'lu 40'lı yılların terör örgütünün liderleri bunlar. Ve işin garibi bunlar bir de Nobel ödülü falan alıyorlar, barış ödülü nasıl oluyorsa. Şimdi bu defa arazisini satmayan, birazcık hali vakti yerinde olan insanları da sizin az önce belirttiğiniz gibi tetişle, terörle yani belli bölgelere kibbutzlar kuruyorlar. Kibbutz dediğimiz Yahudilerin entegre çiftlikleridir bunlar. Tıpkı eski Sovyet dönemindeki solhozlar, kolhozlar olduğu gibi bu kibbutzlarda bir komün hayatı vardır. Bu Yahudi amacına yönelik orada toplu üretim yapıyorlar imece usulü ve ilk oraya toprağa kök salma amacıyla o kibbutz çiftlik sistemleri vardır. Ve bize hala ben ziraat coğrafyası dersi de okuturum üniversitede. Hala kitaplarda şu yazar. İşte İsrailler geldi çölü yeşertti. Ya çok absürt bir laftır bu. Neden? Biz de yani babadan çiftçi çocuğuyuz. Yani bir insan toprağı eker biçer, oradan para kazanır. Kazandığı parayla teknoloji geliştirir. O geliştirdiği teknolojiyle de yeni sulama sistemleri kurar, yeni teknolojiler kurar. Tamam dersiniz ki helal olsun ya adamlar buraya geldi yeşertti. Fakat oraya gelenler zaten dışarıdan getirdiği paralarla oraya yerleştiler. Amerika'nın son sistem tarım teknolojilerini ve batıdaki Yahudi lobisinin milyar dolarlarca paralarını oraya akıttılar ve orada sahte bir cennet oluşturdular. Yani siz bunu dünyanın her yerinde yaparsınız. Teknolojiyi verin, parayı verin. Orada onlar olur. Yani onlar kendileri çalışarak, üreterek öyle bir olayı gerçekleştirmediler. Yani dünya mesela bugün İsrail'de 6 milyon Yahudi var Filistin toprakları içerisinde. Amerika'da 8 milyon Yahudi var.
Evet.
Ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o 8 milyon Yahudi de Amerika'nın ve dünyanın en zengin insanları. Ve onlardan biraz gönüllü, bazen de zorunlu para alırlar. Hatta bizim Türkiye'de Alarko Holding'den işte Üzeyir Garih ile İshak Alaton ortaklığıdır. Onlardan biri öldürülmüştü.
Evet.
Ve bunun gerekçesinin ne olduğunu çoğu kişi bilmez. O Türkiye'yi benimseyen, Türkiye'yi seven bir Musevi vatandaşımızdı. İsrail'e vergi vermediği için öldürüldü. Yani evet. İşin Türkçesi bu yani.
Halil Bey, 1948'e kadar gelmiştik. Evet. İsrail'in kurulma dönemine kadar, tarihine kadar. Filistinlilerin göçe zorlanması, bir şekilde göçe zorlanması sebebiyle müthiş bir mağduriyet ortaya çıkmıştı. Yani bugün Filistin davasının en önemli sorunlarından bir tanesi ortaya çıkan mülteciler var. Yani yaklaşık 5 milyon kadar Filistinli kendi topraklarının dışarısında ya Orta Doğu'daki ülkelerde ya batıda veya da işte sağda solda yaşamak zorunda kalıyorlar ve topraklarına dönemiyorlar. İsterseniz 1946 yılında İngilizlerin yaptığı bir nüfus sayımı var.
Evet.
O nüfus sayımına ilişkin rakamları verelim ki tablo birazcık daha net ortaya çıksın.
1946'da artık İngilizler burayı devrediyorlar.
Amerika'ya devretmek üzereler.
Yok o güya Taksim.
Hakimiyet anlamında Amerikalılar devrediyor.
Tabii dünyanın yeni bir güç dengesi oluştu. İngilizler buradan Umanda idaresini çekiyor ve Filistinliler ile Yahudiler arasında Filistin topraklarını paylaştıracaklar. Fakat bu paylaşımı yapmak için de önce bir nüfus sayımı yapıyorlar. 1946 sayımında Filistin'in toplam nüfusu 1.942.349. 1.942.000 diyelim. Ve Müslümanların sayısı 1.175.196. Yahudiler 602.586, Hristiyanlar 148.910 ve diğer unsurlar 15.687. Şimdi özetleyecek olursak 1917'de Osmanlı çekilirken 58.000 olan ve nüfusun %2'sini oluşturan Yahudiler nasıl olmuşsa 58.000'den 602.000'e çıkmışlar ve nüfusun da %2'sinden %31'ini oluşturmuşlar.
Müthiş bir tırmanış.
İşte bakın, her şey o 30 yılda oluyor. %2'den %31'e çıkıyor.
Evet.
Peki bu nasıl oluyor derseniz, Avrupa'da Hitler döneminde olsun ve Rusya'da sürekli olarak aşağılanan, ezilen, hor görülen Yahudiler buraya getiriliyor ve bir vatan sahibi yapılıyor. Fakat işin garibi şu, Hristiyanların peygamberi olan Hazreti İsa'yı çarmıha geren Yahudilerdir. Yahudileri Avrupa'dan sürgün eden, mesela İspanya'dan, Endülüs'ten sürgün eden Kastilya ve Aragon kralları Hristiyandır. Osmanlı bunlara kucağını açmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da işkenceyi yapan Hristiyanlardır. Fakat Filistin'e geldiler. Bunlar da acısını Müslümanlardan çıkardılar. Hani bizim toplumda şöyle bir amiyane tabir vardır. Eşine çok zulmeden, eşini çok döven erkeklerin ortak özelliği dışarıda pısırık olmalarıymış. Yani kimseye söz geçiremiyorsa bir erkek evde eşini dövüyormuş. Yani eşine karşı babacan olan erkekler de genelde dışarıda böyle kendine güveni olan insanlardır derler. İşte bu Yahudiler de dünya genelinde hep ezilmişler, ezilmişler.
Gettolarda yaşamışlar.
Gettolarda yaşamışlar ve Filistinlerden hıncını çıkarıyorlar. Çok hızlı bir şekilde şunu ifade edeyim. İngilizlerin bir de taksimi var. %2'den %31'e çıkarmışlar 30 yılda nüfusu ve bir de taksimat yapıyorlar. Diyorlar ki biz size eşit paylaştırıyoruz diyorlar ve eşitlik de şu, Filistin topraklarının %57'sini ve en verimli yerlerini 7 bölgeye ayırıyorlar. 3'ü Filistinlere, 3'ü Yahudilere diyor. Kudüs ortak daha tartışmalı bir bölge. Filistinlere verdikleri %43'lük yer kıraç araziler, İsraillilere verdikleri %57'lik yer mümbit araziler. Ve nüfus oranında %31 Yahudiler. Şimdi bu defa Araplar hemen yine bu İsrail devleti bağımsızlığını ilan ediyor. Ve 11 dakika sonra Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kabul ediyor. İsrail devleti bağımsız olduktan 11 dakika sonra kabul ediyor Amerika. Ondan biz örnek aldık. Onun için de işte Orta Asya, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan bağımsız olunca biz de hemen kabul etmeye başladık.
Sayın Hocam, vakit çok hızlı ilerliyor ama konuşacak önümüzde çok konu var. İsterseniz şöyle yapalım. İsrail'in kurulması dönemine kadar anlatmış olalım bu haftalık. Haftaya da İsrail'in kurulmasından sonraki süreçte yaşananları konuşalım.
Tabii Filistin
Son
Kurtuluş
ilave edecekleriniz varsa onları alalım ve programımızı kapatalım.
Evet, son olarak da şunu ifade edelim. İsrail devleti bağımsızlığını ilan edince Türkiye onu ilk tanıyan ülkelerden biri ve Müslüman ülkelerinde ilki.
Enteresan.
Ve Türkiye hep şöyle eleştirilmiştir tarih boyunca, o Soğuk Savaş döneminde. İsrail'i ilk tanıyan, Cezayir'i de en son tanıyan İslam ülkesi olarak tarihe geçmiştir. Ve bu bizim için yani 1990'lı yıllara kadar hep söylene gelmiştir. Bu da bizim tarihteki ayıbımız olduğu için rahmetli Turgut Özal büyükelçilere emir vermiştir. O Sovyet sonrası Balkanlarda, Orta Asya'da, Kafkaslar'da bağımsız olan ülkeyi hep ilk biz tanımışızdır. Nöbetçi eczane gibi beklemişiz ve bağımsızlığını kabul etmişiz.
Evet, kıymetli dinleyenler, Dünya Gündemi programımızın böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya Filistin'i konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.